Ayrım 5.
Yeni yetmeliğe doğru giden kız çocuk bazen kazandığı özelliklerle övünç duyar, gururlanır. Gelişen beden yapısını fark ettirecek biçimde giyinir. Göğüslerine mendil, pamuk gibi maddeler sokarak yeni kabarmaya başlayan memelerini daha belirgin hale getirmeye çalışır. Yaşıtlarından önce gelişmişse arkadaşlarının arasında göğüslerinin büyüklüğüyle şişinir. Bazen de bunun tümüyle aksi görülür. Kız çocuk gelişen göğsünün, uzayan bacaklarının, kalınlaşan baldırlarının çektiği ilgi ve dikkatten sıkılır, utanır. Gelişimini çevresinden gizlemeye, örtmeye, fark ettirmemeye çaba harcar. Bu tavırlarda çocuğun o güne kadar yaşadığı deneyimlerin aile ve çevre etkisinin rolü büyüktür. Çevreden üzerine yönelen bakışlardaki fark, imalı sözlerdeki anlam, onun bedenindeki bu değişime karşı olumsuz tavır takınmasına neden olur. Özellikle memelerini, özgürce hareket etmesini, gönlünce koşmasını, zıplamasını engelleyen, herkesin dikkatini üzerine çeken, yararsız ve gereksiz uzantılar olarak görmeye başlar. Onları saklamaya, gizlemeye de pek olanak yoktur. Gömleğin kazağın içinden adeta ileri atılıp kendilerini öne sürmektedirler. Bu duyguları yaşamış bir kadın o günkü davranışını şöyle anlatır. Kabaran ve irileşen göğüslerimden öylesine utanıyordum ki, herkesin yalnızca onlara baktığını sanıyordum. Araştıran gözlerden gizlemek için uzun süre onları bir kuşakla sıkıca sararak dolaştım. Böyle aşırı yollara başvurmasalar bile kızların çoğu bu dönemde kendilerine büyük gelen, vücut hatlarını belli etmeyen bol gömlekler, geniş kazaklar ve pelerinler girmeyi tercih ederler. Ancak yalnızca göğüsleri değildir gelişen kızı rahatsız edip huzurunu kaçıran. O, benliğiyle ayrılmaz bir bütün saydığı bedeninin başkalarının dikkatini çeken, istek uyandıran bir nesne olmasından da ürker. Bedeninin bu yönünü daha henüz yeni tanımaktadır. Yabancısı olduğu bir dünyada kurallarını bilmediği bir oyunu oynamaya itilmiş gibidir. Bedenini artık bir yabancı, hatta bir düşman gibi görür. Üstünde dolaşan, inceleyen, araştıran gözlerden nefret eder. Bazen hiç büyümemiş olmayı diler. Bir başka kadın o çağın duygularını şöyle dile getirmektedir. 13 yaşındayken kısa entariler giyer ve bacaklarım çıplak olarak dolaşırdım. Bir gün adamın biri etlenen, irileşen baldırlarıma gülerek laf attı. Hemen ertesi gün annem bana uzun etek ve çorap giydirdi. Ancak bir erkeğin dikkatini dişi olarak çekmenin sarsıntısını hep anımsadım. Bu dönem içindeki pek çok kız aşırı sıkılgan ve geçimsiz bir yapı kazanır. Odasına çekilir, dışarı çıkmak istemez. Adeta tüm enerjisini yitirir, tembelleşir. Hayalci, tasalı, dik başlı olur, huysuzlaşır. Bazıları yemek yememe ve zayıflama eğilimi gösterir. Kilo almaktan, şişmanlamaktan korkar. Çünkü büyümek ve gelişmek bir dişi olarak göze çarpmak demektir. Bu ise o güne kadar yaşanılan özgür, çocuksu sanal bir oyun dünyasından kopup gerçek dünyanın katılığına inmek demektir. Bu gerçek dünya her ne kadar çocuk için o güne değin özenilen, erişilmek istenen bir amaç ve erekse de henüz ayak basmadığı, izlediği ama yaşamadığı bir evrendir. Her bilinmeyen gibi ürkütücüdür. Ürkütücülüğü bir yandan bu dünya hakkında edindiği bilgilerin yalnızca yüzeysel ve kopuk gözlemlere dayanmasından, bir yandan da kendi benliğindeki güvensizlikten, eksiklik duygusundan, daha henüz kazanmakta olduğu yeni benliğine uyum sağlayamamış olmasından kaynaklanır. Bazı çocuklar o denli hızlı büyürler ki, psişik olgunlukları ve zekaları bu gelişmiş bedeni yönetmekte, çekip çevirmekte yetersiz kalır. Bu beden artık ne bir çocuk bedenidir ne de bir yetişkin bedeni. Etkinlik konumuna giren cinsel bezler, kol ve bacakların, ellerin, ayakların aşırı büyümesine neden olurlar. Bedenin diğer yörelerine oranla el ve ayakların fazla büyümüş olması bu azalarını kullanırken onu beceriksiz davranmaya iter. Çünkü kasların gelişimi henüz bu büyümeye uygun hale gelmemiştir. Ne kadar çaba gösterip dikkat ederse etsin sakarlıklardan kendini kurtaramayacaktır. Çevreden gelen eleştiriler de onun içinde bulunduğu bu gerilimi iyice artırır. Bir kadın o yaştaki sıkıntıları için şunları söylemektedir. Özellikle ergenlik çağında pek çirkin olan ayaklarım beni çok üzerdi. Üstüne üstlük evdekiler de durmadan yürüyüşümü eleştirir, kafamı şişirirlerdi. Kuşkusuz bu söylenişlerinde gerçek payı vardı. Ama o kadar çok eleştiriliyordum ki kendimi mutsuz, acayip bir yaratık olarak görüyordum. Öylesine bezmiş ve yıkılmıştım ki nasıl duracağımı şaşırıyor, ah şu ayaklarımı bir yerlere sokabilsem diyordum. Diğer taraftan bu hızlı büyüme, cinsel hücrelerin olgunlaşması, meme bezleri ve memenin ucundaki ani olarak ortaya çıkan şişmeler, cinsel organları örten derinin gerginliği biyolojik yapıda olduğu gibi duygusal yapıda da huzursuzluk yaratır. Yaygın ve genel bir endişeye neden olur. Olumsuzluk dönemi olarak önergenlik çağı. Kız çocuk bu çağda bir eşiğe atlamak üzere olduğunun bilincindedir. O ana değin yaşamı oyun alanıyla sınırlı kalmıştır. Gerçi oyunlarının konusu hep o eşiğin ötesindeki yaşamla ilgilidir ama onunla yüz yüze gelmek, gerçeği yaşamak çocuk ruhunda fırtınalar koparmaya yetmektedir. Oyun çağı çocuğu dengeli bir gelişmeye, düzenli bir sağlığa, uygun bir psişik yapıya sahipti. Ancak bu çağda bazı bezlerin artan salgısı, kanın kimyasındaki değişiklikler, cinsel olgunluğa doğru sürekli ilerleyiş, bedenin ani gelişmesi biyolojik dengeyi öylesine bozar ki diğer fizyolojik ve sosyal etkilerle birleştiğinde bunun psişik yapı üzerinde bir sarsıntı yaratmaması olası değildir. Bu sarsıntının kızdaki etkileri oğlanınkine hem benzer hem de bazı farklılıklar taşır. Bühler'den alınan aşağıdaki iki örnek aynı yaştaki biri kız diğeri olan iki çocuğun psişik durumlarını yansıtmaktadır. Bir anne 13 yaşındaki kızı için çocuk kliniğine başvurmuştur. O çağ değin örnek bir evlat mükemmel bir öğrenci olan kızı birden değişmiş derslerinde geri kalmaya başlamıştır. Öylesine tembelleşmiştir ki çok sevdiği piyano dersleriyle bile ilgilenmez olmuştur. Günün büyük bir bölümünü düş kurmakla geçirmekte, annesine ve babasına karşı saygısız davranmakta, arkadaşlarıyla kavga etmektedir. Anne ne kadar uğraştıysa kızı üzerinde olumlu bir değişim sağlayamamıştır. Bir başka anne de 13 yaşındaki oğlu için aynı kliniğe başvurur. Oğlan daha önce çok uyumlu ve çalışkan bir öğrenciyken, belirli herhangi bir neden olmaksızın birden değişmiş, ters, kırıcı, geçimsiz, yaramaz ve huysuz bir çocuk haline gelmiş. Derslerine karşı ilgisiz ve sorumsuz davranmaya başlamış. Tüm zamanını sokakta yeni edindiği arkadaşlarla geçirir olmuş. Bu iki örnek birbiriyle karşılaştırıldığında aralarındaki farklar kadar benzerliklerin de bulunduğu görülür. Özellikle her iki örnekte de sosyal davranışlarda temelde bir değişimin oluştuğu görülür. Eski olumlu ve uyumlu davranışları yitirme, uyumsuz, aksi tavırlar alma, eski arkadaşlardan ayrılma, söz dinlememe, karşı çıkma, eski ilgi ve etkinliklerini terk etme ortak davranışlar olarak belirlenebilir. Buna karşın oğlan çocuğu aşırı faaliyete, oyuna, enerji ve güç harcamaya yönelirken kız çocuk tembelliği kendi köşesine çekilip düş kurmayı seçer. Yetişkinler tarafından olumsuz çağ olarak adlandırılan bu dönemde kızların temel özelliği hareketsizliktir. Genel olarak davranışlarda bir huzursuzluk ve kararsızlık görülür. Çoğunlukla hiçbir şeyi beğenmezler. Hemen her şeye karşı isteksiz, pasif ve ilgisizdirler. Ancak seyrek olarak kız çocuklarda da erkek çocuklarda olduğunca aşırı bir etkinlik ve saldırganlık hali görülebilir. Bu dönemde çocuk aile ilişkileri bozulur. Fizyolojik alandaki değişimlerin ve bedensel gelişimin içine ittiği gerilim içinde huzursuz ve şaşkın olan kız, ana babadan ve yakın çevreden yönelen eleştirilerin karşısına inatçı bir karşı koymayla dikilir. Onları dinlemez, başına buyruk davranır. Kendi haklılığını, davranışlarının doğruluğunu savunur. O güne kadar hayranı olduğu, büyük bir güvenle bağlandığı ve hemen her konuda haklılığına inandığı ana babasını eleştirir. Onların tutum ve davranışlarının yanlışlığını öne sürer. Olumsuz çağ içindeki kız, evdeki inatçı ve karşı çıkan tutumunu çoğunlukla okulda da gösterir. Kurallara ve idari kararlara karşı çıkma eğilimi içinde olur. Bazı psikologlara göre genelde otoriteye karşı çıkma olarak beliren bu tutum, büyüklere uyum ve bağımlılıkla geçen çocukluk çağının etkilerinden kurtulmak için bir atılışın ve baş kaldırışın belirtisidir. Böylece artık bir çocuk olmadığını, bundan böyle karşılarında kişisel düşünce, karar ve tutumları olan bir yetişkinin bulunduğunu göstermektedir. Bu çağ içinde kız çoğunlukla pis, pasaklı ve dağınıktır. Eşyalarını sağa sola saçar. Ev işlerine olan ilgisi yok denecek kadar azdır. Her işi bir zorlama, bir yükleme olarak kabul eder. Odasının temizliğinde ve düzeninin korunmasında daha istekli görünmez. Bundan başka üstüne başına, giyimine, kuşamına da aldırmaz. Adeta bir boş vermişliğin, derin bir aldırmazlığın içindedir. Olumsuz dönemin en belirgin özelliklerinden biri de içe kapanıklılık ve kendine ait şeyleri gizli tutma eğilimidir. Bu dönemde cinsel bilgiler büyük merak kaynağı olur. Ancak bu konular aile içinde ve toplumda açık açık konuşulmaz. Adeta birer tabudur. Bu nedenle önergen kızlar cinsel konulardaki bilgileri açıkça edinme olanağını genellikle bulamazlar. Koyu bir sır perdesi ardındaki konuyu açığa çıkarabilmek için çeşitli yollara başvururlar. Sağdan soldan duyulan bölük pörçük, yalan yanlış bilgi kırıntıları, sağlıksız gözlemler, arkadaşlardan, film ve romanlardan duyulup görülenler derin bir hayal gücünün eliyle işlenir, renklendirilip zenginleştirilir. Büyük bir gizlilik altında konuşulup tartışılır. Bütün bunlar cinsellik alanındaki düşünce ve duygularda birer kuşku, endişe ve korku kaynağı olarak canlı tutulur. Aile içinde ve okulda çocuğun bilgi kaynağı durumunda olan ana baba ve öğretmenlerin her konuda öğretmeye, açıklama yapmaya, bilgi vermeye can atarken cinsellik konusunda suspus olmaları, yöneltilen soruları açıklayıcı olmaktan uzak, yuvarlak laflarla geçiştirmeye çalışmaları bu sır perdesinin ardında çirkin, istenmeyen, kötü olguların var olduğunu düşündürür. Bu düşünceler onları da koyu bir suskunluğun içine iter. Yetişkinlerle aralarında aşılması güç bir duvarın yükselmesine neden olur. Aslında bu suskunluk bir yardım gereksiniminin en somut belirtisidir. Bu husus tasadan, suçluluk kaygısından, aşağılık duygusundan, cinsel korkulardan, sevgi ihtiyacından, ana babanın sevgisini yitirme endişesinden kaynaklanmaktadır. Yalnız başına odasına çekilmek, hayale dalmak, dışarıya değil fakat kendi içine yönelmek, aşırı duygusallık ve sinirlilik, yetişkinlerle olduğu gibi çoğu kez yaşıtlarıyla da sosyal ilişkiler kuramamak, yaşanmakta olan derin bir üzüntünün ve tedirginliğin varlığı anlamını taşır. Anlayış ve yardım gereksindiğini gösterir. Zaman zaman kendi düş dünyasına dalma, hayallere kapılma, tümüyle olumsuz bir tepki olarak da düşünülmemelidir. Bu eğilim, çocuğun içine düştüğü aşırı gerilimin etkilerini yumuşatır. Ona gerçek alanda uyum sağlaması için zaman kazandırır. Bu uyumun sağlanamaması, düşsel dünyadan çıkmakta zorluk çekilmesi halinde marazi durumlar ortaya çıkar. Ana baba ve öğretmenlerin önergenlik dönemi içinde bulunan kızların bu bunalımlarını anlamaları, onlara anlayışla davranıp yardımcı olmaya çalışmaları gerekir. Sevgi, sevecenlik, hoşgörü, iletişim ve bilgilendirme bu dönemde karşılaşılacak sorunların çözümünü kolaylaştıracaktır. Önergen kızlar ve cinsellik tasası. Önergen kızlar bedence gelişmeleri bir çocuk olmaktan çıkıp bir dişi olmaya yönelmeleriyle cinsellik konusuna ilgi duyarlar. Bu çok doğal ve olağan bir gelişmedir. Çevresinin ona karşı davranışları, giyimi, kuşamı değişmiştir. Eskiden olduğunca bacaklarını açıkta bırakan kısa etekler yerine uzun giysiler giymektedir. Oturmasına, kalkmasına, gidiş gelişlerine dikkat etmesi istenmekte, herhangi bir eleştiride artık koca bir kız olduğu söylenmektedir. Üstelik giderek annesine ve ablalarına benzediğinin bir dişi olarak çevrenin ilgisini çekmeye başladığının bilincindedir. O da bu rolü benimser. Dişi cinsin bir üyesi olmaya hazırlanır. Eksikliklerini tamamlamalı, bilmediklerini öğrenmelidir. Bu alanda varlığı somut olarak görülen ancak üstü örtülü, içeriği bilinmeyen, kendinden özellikle gizlenmeye çalışılan bir cinsellik konusu vardır. Her giz gibi o da aşırı bir ilgi uyandırır. Önergen kız, sevgi, aşk, kadın erkek ilişkileri, cinsel hazın kaynağı, çocuğun oluşumu gibi konularda son derece meraklı ve araştırıcıdır. Birer zorunlu düşünceymişçesine onları aklından atamaz. Çünkü ilginin dışında bu konuda kuşkuları ve endişeleri de vardır. Niçin her şey bir giz perdesi altındadır? Televizyonda gördüğü ve sonu hep bir başka görüntüyle kesilen sevişme sahnelerinin devamında ne olmaktadır? Arkadaşlar arasında konuşulan o alalacayip söylentilerin gerçekle bir ilişkisi var mıdır? Kaçan dişi kediyi bir köşede kıstırıp üzerine atılan, kavga dövüş sırtına binip onu ensesinden ısırarak zapt eden erkek kedinin yaptığı mı cinsel ilişkidir? Yoksa okul yolunda gördüğü arka arkaya vermiş birbirlerine yapışmışçasına birlikte sürüklenen köpeklerin yaptığı mı? Cinsel ilişki dedikleri olay insanlarda da böylesine iğrenç mi? Bunlara benzer yüzlerce soru döner durur beyninde, allak bullaktır kafası. Bakın Dr. Lipman'ın daha önce adı geçen Gençlik ve Cinsellik adlı yapıtında önergen kızların bu dönemdeki bocalayışları ve bilgi arayışları konusunda şu ilginç örnekleri buluyoruz. Hiç kimse, ne annem ne de öğretmenim, cinsellik konusunda açıklama yapmıyor, edinebildiğin hiçbir kitap bu konuda etraflıca değinmiyordu. Önceleri son derece doğal saydığım cinsellik konusunun etrafında yavaş yavaş bir tehlike ve çirkinlik perdesi beliriyordu. 12 yaşından büyük kızlar bizim sınıftaki arkadaşlarına cinsellikle ilgili kaba şakalar yapıyorlardı. Hemen hemen her şey karanlıkta ve her şey tiksindiriciydi. Bizim evde bu konuya değinmek bile yasaktı. Kitap karıştırıyordum ama istediğim bilgileri nerede bulacağımı bilmeden aramak sinirlerimi yıpratıyordu. Bana ilk kez cinsel ilişkiden bahsedildiğinde olmaz böyle şey dedim. Eğer olsaydı annemle babam arasında da olurdu. Benim sevip saydığım anam ve babam böyle bir şeyi yapamazlardı. Bu öylesine iğrenç bir şeydi ki ben hiçbir zaman yapmazdım. Ne yazık ki annemle babamın yapmazlar dediğim o işi yaptıklarına kısa bir süre sonra tanık oldum. Büyük bir acıyla aldandığımı anladım. Yorganı başıma çektim ve kulaklarımı tıkadım. Binlerce kilometrede ötede olsaydım da duymasaydım dedim. İleri yaşıma kadar cinsel ilişkinin gerçek içeriğini ve çocukların oluşumunu doğru olarak bilmiyordum. Bir gün kızın biri beni köşeye çekerek sordu. Çocukların nereden çıktığını biliyor musun? Söylediğim saçmalıklar üzerine ne aptalsın dedi. Çocuklar annenin karnından çıkıyor. Meydana gelmeleri için de kadınla erkeğin iğrenç mi iğrenç bir şeyi yapmaları gerekiyor. Ve o iğrenç şeyi ayrıntılarıyla tek tek anlattı. Duyduklarım beni ben olmaktan çıkardı adeta. Bunun olabileceğini bir türlü aklım almıyordu. Annem ve babamla aynı odada yattığım için çok geçmeden o olacağını aklımın kesmediği olayın gerçekliğine tanık oldum. Onlardan büyük bir utanç duydum. Büyük acılar çekiyor, bunları bildiğim için kendimi de sapık biri olarak görüyordum. Görüldüğü gibi önergen kız, kendinden gizlenmeye çalışılan cinsel konularda tümüyle bilgisiz kalmamaktadır. Bu bilgileri şu veya bu şekilde kazanmaktadır. Ancak öğrenmesi gerekenleri çok yanlış kaynaklardan hatalı, çarpık ve şok edici biçimde elde etmektedir. Bu da çeşitli sakıncalar yaratabilmektedir. Ana babaların ve eğitici görevindeki yetişkinlerin bunu bilmesi onların bu konudaki bilgi gereksinimlerini sabırla, açık bir dille ve doyurucu bir biçimde gidermeleri gerekir. Bu yol pek çok yönden daha olumludur. Böylece edinilen bilgiler doğru, tam ve yanlışsız olacak, yersiz kuşku ve korkuların oluşmasını engelleyecektir. Ayrıca ana baba ile önergen kız arasında cinsellik konusunda bir danışma ve konuşma alışkanlığı sağlayacak, ortaya çıkabilecek sorunların büyük bir çekingenliğe kapılınmaksızın açılmasına da olanak sağlayacaktır. Her şeye rağmen cinsellik konusunun önergen kıza anlatılması bazı zorluklar gösterir. Eğer kız yaratılış olarak çekingense, bu konuyu kendiliğinden ana babaya açması oldukça güçtür. Ana babaların çoğunlukla çocuklarıyla aralarında saygılı bir mesafenin bulunmasını istemesi bu zorluğu artırır. Ayrıca cinselliğin her gün konuşulan konulardan olmaması, büyüklerin kendi aralarında konuşurken anlamlı işaretleri, imaları, bazen bir neden uydurarak çocuğu konuşmayı duymayacağı bir yere göndermesi, önergen kızın bu konuyu bir tabu olarak görmesine neden olur. Kız çocuk kendiliğinden söz açıp cinsellik konusunda öğrenmek istediklerini dile getiremez. Bu nedenle uygun çağa gelindiğinde gerekli olan bilgilerin genellikle daha fazla içli dışlı olunan, aynı cinsten olması nedeniyle kendisiyle özdeşleşilen anne tarafından verilmesi daha uygun olur. Ayrıca anne bu konuyu hem babaya oranla daha rahat konuşur hem de kız tarafından daha az çekinilerek ve daha fazla güvenilerek dinlenir. Üstelik anne bir sırdaş olarak da daha kolay benimsenir. Anne kızıyla baş başa kaldığı anlardan birinde söz sözü açıp konu o yöne sürüklendiğinde samimi, içten, sözü döndürüp dolaştırmadan bilinmesi gerekenleri açık seçik anlatmalıdır. Sorulan soruları kişisel duygulara kapılmadan, özel yorumlara girmeden objektif olarak yanıtlamalıdır. Nedenli tutarlı ve ustalıkla anlatılırsa anlatılsın, önergen kızın cinsellik üstüne her şeyi tam olarak anlayabileceğini düşünmek de yanlış olur. Bu çağdaki bir kıza tek hücrelerin bölünmesinden, çiçeklerin tozlaşmasından, balıkların yumurta döküşlerinden söz açıp, tavuklardan, tavşanlardan bahsedip insan türünün üremesi anlatılabilir. Ancak kadınla erkeği karşı konulmaz bir güçle birbirlerine çeken cinsel tutkuyu, dişi teninin erkek tenine değmesinden duyulan hazzı, cinsel birleşmeye götüren coşkuyu ve doruğuna ulaşılan mutluluğu anlatabilmek aynı oranda kolay değildir. Çünkü o, bu tür bir ilişkinin tümüyle yabancısıdır. Duymamış, görmemiş, yaşamamıştır. Öpüşlerin ve okşamaların ötesinde olup bitenler bir gizdir ona. Tanık olma olanağını rastlantılarla bulsa bile gerçek anlamıyla kavramasına olanak yoktur. Anlatıldığında önergen kız için cinsel ilişki hayvansal düzeyde bir etkinlik olarak görünür. Çirkindir, güzellikten ve duygudan yoksundur onca. Gözleme olanağını bulduğu kedi, köpek, koyun, at gibi hayvanlar arası ilişkiler onda bu konuyu pekiştirir. Kafasında yarattığı peri masalı bir sabun köpüğü gibi söner. Önergen kız bu tür ilişkiyi iyiye, güzele yönelen insan türüne, anasına ve babasına yakıştıramaz. Hele hele bu ilişki sırasında erkek cinsel organının kendi içine gireceği düşüncesi onu rahatsız eder, tiksindirir. Hatta kabusa dönüşüp uykularını kaçırır. Yaşamı boyunca erkeklere yaklaşmamayı, hiç evlenmemeyi düşünür. Kendini ancak böyle koruyabilecektir. Bu yaklaşım son derece doğal ve olağandır. Çünkü karşı cinslerin mıknatıs gibi birbirlerini çeken gücünü kendi benliğinde duymamış, bu heyecanı yaşamamıştır. Oysa gün gelip cinsel dürtü etkinliğini onda da gösterdiğinde içinde yerli yersiz korkular ve tedirginlikler yaşatıyor olsa da kendini bu çekilişin gücüne bırakır. Ona karşı koymayı aklına getirmez pek. Bütün bunlar dikkate alındığında önergen kızları cinsel konularda aydınlatmak bir zorunluluk olarak ortaya çıkar. Bu öyle bir zorunluluktur ki bilgi verenin de yeterince bilgili ve anlayışlı olmasını gerekli kılar. Cinselliğin evreleri. Önergenlik çağı içindeki kız cinsel konularda ana baba ve öğretmenin öğretici rehberliğine şiddetle gereksinim duyar. Bu konularda kendilerine bilgi verilmeli, öğrenmek istedikleri her konuda aydınlatılmalıdırlar. Kadın erkek farklılığı, kadınların nitelikleri, biyolojik ve fizyolojik özellikleri, özel durumları, aybaşı hali, kadın erkek ilişkileri, çocuğun oluşumu ve doğum gibi konuların açıklanması üzerinde özellikle durulmalı, duyulan kuşku ve korkuların giderilmesine çalışılmalıdır. Onlara yeterince yararlı olabilmek için bu aşamaya kadar cinsellik üstüne bilgi, gözlem ve deneyimlerinin ne olduğunu bilmek gerekir. Kuşkusuz bu husus kültürden kültüre, toplumdan topluma ve bireyden bireye büyük farklar gösterir. Bununla birlikte önergen kızların kendilerine hiçbir bilgi verilmemiş dahi olsa cinsellik konusunda tümüyle karanlıkta, bilgisiz ve deneyimsiz olduğunu düşünmek büyük yanılgıdır. Freud insan yavrusunun daha doğduğu andan itibaren cinsellikle iç içe yaşadığını öne sürmüştür. Yapılan araştırmalar ve gözlemler çocukluktan itibaren cinsel hazzın varlığını kanıtlamıştır.